Ayrım 12. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 153. Oğul ya da İlk Adam. Lise. O yılın 1 Ekim'inde Jacques Comery, yeni kaba kunduralarıyla biraz güvensiz, sertliğini hala sürdüren bir gömlek içinde, boynu omuzlarına gömülmüş gibi, güzel güzel vernik ve deri kokan bir çantayla zırhlanmış olarak, Pierre'le birlikte ilk arabanın önünde, yanında durdukları vatman kolu birinci vitese getirip de, ağır araç Berko durağından ayrılınca, gizemli liseye doğru, bu ilk gidişinde kendisini biraz daha eşlik etmek için birkaç metre ötede, hala pencereden uzanan annesiyle büyükannesini görebilmek için geriye döndü. Ama göremedi onları. Çünkü yanındaki adam, La Depeche Algerine iç sayfalarını okuyordu. O zaman biraz yüreği daralmış durumda, eve ancak çok ender işler için ayrıldığı Emektar Mahalle'ye sırtını dönerek öne çevirdi başını. Arabanın ve üzerlerinde de serin sabahta titreyen elektrik tellerinin düzenli bir biçimde yuttuğu çelik raylara bakıyor, Pierre'in dost omzunun hemen hemen kendisine yapışmış olmasına karşın içinde nasıl davranacağını bilmediği yabancı bir dünyaya doğru kaygılı bir yalnızlık duygusuyla gittikçe daha yüksek bir hızla gidiyordu. Gerçekte kimsecikler yol gösteremezdi onlara. Pierre de, o da yalnız olduklarını çabucak anlamışlardı. Bernard bile bilmediği bu lise konusunda hiçbir şey söyleyemezdi onlara. Ayrıca onu rahatsız etmeyi de göze alamıyorlardı. Evlerinde bilgisizlik çok daha tümdü. Jacques'ın ailesi için, örneğin Latince kesinlikle hiçbir anlamı olmayan bir sözcüktü. Hiç kimsenin Fransızca konuşmadığı zamanlar olması, uygarlıkların birbirini izlemesi, görenek ve dillerinin bu denli farklı olması gibi gerçekler onlara ulaşmamıştı. Ne resim, ne yazılı nesne, ne sözlü bilgi, ne sıradan konuşmalardan doğan yüzeysel ekinden etkilenmişlerdi. Gazete, hatta Jaco'ya getirinceye de kitap bulunmayan, radyoda bulunmayan, yalnızca doğrudan kullanılan nesneler yer alan, yalnızca aileden olanlar konuk edilen, ender olarak ve her zaman aynı cahil ailenin üyeleriyle karşılaşmak üzere ayrılan bu evde, Jaco'nun liseden getirdikleri özümselemezdi. Ailesiyle kendisi arasındaki sessizlik büyümekteydi. Lisede de bu konuda kendisini suskun kılan yenilmez utancı aldetse bile, benzersizliğini sezip de dile getiremediği ailesinden söz edemiyordu. Sınıf farkı bile değildi onları yanıltlayan. Hızlı zenginleşmeler, gümbürtülü batışlar görülen bu göçmen ülkesinde sınıflar arasındaki sınırlar ırklar arasındakinden daha az belirgindi. Çocuklar Arap olsalardı duyguları daha hüzünlü ve daha acı olurdu. Ayrıca ilkokulda Arap arkadaşlar bulunmasına karşın lisede Arap öğrenci kural dışıydı. Onlar da her zaman zengin hatırlıların oğullarıydı. Hayır, onları, bu benzersizlik, onlarda Pierre'lerdekinden daha belirgin olduğu için de Pierre'den çok kendisini ayıran bu benzersizliği geleneksel değerlere ya da kalıplara bağlamak olanaksızdı. Ders yılı başındaki sorulara hiç kuşkusuz babasının savaşta öldüğü ve ulus korumasında olduğu yanıtını verebilmişti. Ama daha sonra güçlükler başlamıştı. Kendilerine verilen basılı belgelerde ana babanın mesleği bölümde ne yazacağını bilemiyordu. Pierre PTT memuru yazarken o da ev kadını yazmıştı. Ama Pierre ona ev kadınlığının bir meslek olmadığını, sözcüğün evi bekleyen ve işlerini yapan kadın anlamında kullanıldığını belirtmişti. Hayır demişti Jacques'e, başkalarının özellikle de karşıdaki tuhafiyecinin ev işlerini yapıyor. Pierre duralayarak o zaman sanırım hizmetçi yazmak gerek demişti. Bu düşünce Jacques'in hiç usuna gelmemişti. Nedeni de çok ender karşılaşılan bu sözcüğün kendi evinde hiç kullanılmamasıydı. Bir başka nedeni de hiç kimsenin başkaları için çalıştığı duygusunu taşımamasıydı. Annesi çocukları için çalışıyordu. Jacques sözcüğü yazmaya başlamış, durmuş ve bir anda utancı ve utanmış olmanın utancı bir anda duymuştu. Bir çocuk kendi başına hiçbir şey değildir. Büyükleri temsil eder onu. Onlarla tanımlanır, insanların gözünde onlarla tanımlanmıştır. Onlar arasından geçerken, yani değiştirilmesi olanaksız bir biçimde yargılandığını duyar. Jacques işte bu dünyanın yargısını, onunla birlikte de kendi kötü yürekliliğine ilişkin yargısını bulmaktaydı. Büyüdüğünde insan böyle kötü duyguları tanımayınca daha düşük nitelikte olunacağını bilemezdi. Çünkü iyi ya da kötü, ailesinden çok kendisine bakılarak yargılanır insan. Öyle ya, ailenin de adam olmuş çocuğa bakarak yargılandığı olur. Ama Jacques'in yaptığı bulgulamadan acı çekmemesi için olağan dışı, kahramanca, arı nitelikte bir yüreği olması gerekirdi. Tıpkı doğası konusunda ortaya çıkardığından duyduğu acıyı öfke ve utançla karşılamaması için olanaksız bir alçak görünürlük gerekeceği gibi bunların hiçbiri yoktu onda. Ama katı ve kötü bir gurur vardı. En azından bu durumda ona yardımcı oldu. kağıdın üstüne kararlı bir biçimde hizmetçi yazdırttı. O da bunu götürüp belletçinin suratına doğru uzattı. Belletici ise dikkat bile etmedi. Tüm bunların yanında Jacques'e hiç de durum ya da aile değiştirmek istemiyordu. Onu umutsuzca da sevse, annesi bu durumuyla yeryüzünde en sevdiği varlık olarak kalıyordu. Ayrıca yoksul bir çocuğun bazı hiçbir şeye imrenmeden utanç duyabileceğini nasıl anlatmalı? Bir başka durumda mezhebi sorulunca Katolik yanıtını vermişti. Din bilgisi dersine yazılıp yazılmayacağını sorulmuş, o da büyük annesinin korkularını anımsayarak hayır demişti. Şakalarını hiç gülmeden yapanlardan olan belletici, kısacası Katolikliği uygulamayan bir Katoliksiniz demişti. Jacques evinde bu işlerin nasıl geçtiği konusunda hiçbir açıklamada bulunamazdı. Evdekilerin dine yaklaşımlarındaki görülmedik biçimde söylenemezdi. Böylece kararlı bir biçimde evet yanıtı vermişti. Bu da insanları güldürmüş ve tam da onun ne yapacağını şaşırdığı bir anda sözünü esirgemeyen bir çocuk günü kazandırmıştı. Bir başka gün yazın öğretmeni öğrencileri iş düzen sorununa ilişkin bir basılı belge dağıtmış, verilerini imzalatıp getirmelerini söylemişti. Silahlardan resimli dergilere ve iskambil kağıtlarına dek öğrencilerin liseye sokması yasak olan nesnelerini sayan belge bile öyle seçme biçimde yazılmıştı ki Jacques bunları annesiyle büyükannesiyle basit deyimlerle özetlemek zorunda kalmıştı. Annesi kağıdın altına kaba bir imza atabilecek tek kişiydi. Kocasının ölümünden sonra her 3 ayda bir savaş dolu aylığını alması gerektiği ve yönetim yani maliye ama Catherine Comer'in maliyeye gittiğini söylerdi yalnızca. Onun için anlamdan yoksun bir özel attı burası yalnızca. Çocuklarda ise tersine arada bir annelerinin de azıcık para almasına izin verilen kaynakları tükenmez bir söylensel yer düşüncesi yaratırdı. Kendisinden her sefer imza istendiğinden ilk zorluklardan sonra bir komşu kendisine Vicamus imzasını önerdiği kopya etmesini önermişti. İyi kötü becerdi bunu. Kabul de edilirdi. Bununla birlikte ertesi sabah Jacques'a erken açılan bir mağazayı temizlemek üzere kendisinden önce çıkmış olan annesinin belgeyi imzalamadan gittiğini görmüştü. Büyük annesi imza atmasını bilmezdi. Hesaplarını da bir ya da iki kez çizilmiş olmalarına göre birimi, onluğu, yüzlüğü gösteren bir yuvarlaklar düzeniyle yapardı. Jacques'a kağıdı imzasız olarak götürmüş, bu da evinde imzalayacak kimse bulunup bulunmadığının sorulmasına yol açınca hayır diye yanıtlamış. Öğretmenin şaşkınlığına bakarak bu durumun o zamana dek sandığı kadar da sıradan bir durum olmadığını anlamıştı. Babalarının mesleğinin rastlantılarıyla Cezayir'e gelmiş genç başkentliler daha da şaşırttı onu. Onu en çok düşündürten de Fransızca ve okuma derslerine karşı ortak bir eğilimin bir tür candan dostlukla kendisine yaklaştırdığı, Pierre'de kıskandığı George Dider olmuştu. Dider dinine çok bağlı bir Katolik subayın oğluydu. Annesi müzik yapıyor, kız kardeşi Jacques'e onu hiç görmemişti ama tatlı tatlı düşlerdi, nakış işliyor, Dider de söylediğine göre rahipliğe hazırlanıyordu. Çok akıllıydı, inanç ve aktöre sorunlarında uzlaşılmazdı. Kesinlikleri katımı katıydı. Hiçbir zaman ağzından kaba bir söz çıkmaz ya da bunlar kafalarında söyledikleri ölçüde açık olmamakla birlikte öteki çocukların sonu gelmez bir genişlikle yaptıkları gibi doğal işlevlere ve üreme işlevlerine alıştırmada bulunduğu görülmezdi. Dostlukları biçimlendiği zaman Jacques'den istediği ilk şey kaba sözler kullanmaktan vazgeçmesi olmuştu. Jacques onun yanında vazgeçmekte zorluk çekmemişti. Ama ötekilerin yanında kaba sözleri kolaylıkla yeniden buluyordu. Onun için nice şeyleri kolaylaştıracak ve onu tüm dilleri konuşmaya, tüm çevrelere uymaya, tüm rolleri oynamaya yatkın kılacak olan çok biçimli doğası daha o zamandan biçimlenmekteydi. Jacques'a bir Orta Fransız ailesinin ne olduğunu Dider'e anlatmıştı. Dostunun ailesine Fransa'da bir evi vardı. Ailenin mektuplarının, anıların, fotoğrafların saklandığı eski sandıklarla dolu bir tavan arası olan bir ev. Tatillerde buraya gider, Jacques'a durum amacısına buradan söz eder ya da yazardı. Dedelerinin dedelerinin dedelerinin, bu arada Trafalgar'da bulunmuş bir denizci atının öyküsünü bilir ve imgeleminde yaşayan bu üzün öykü, günlük davranışlarında ona örnek ve ilke sağlardı. Büyük babam derdi ki, babam ister ki. Katılığını, sert arılığını böyle doğrulardı. Fransa'dan söz ettiği zaman vatanımız der ve bu vatanın isteyebileceği özveriyi önceden benimserdi. Baban vatan için öldü derdi Jacques'a. Oysa vatan kavramı Jacques için anlamı yoksun, Fransız olduğunu, bunun bir takım görevler getirdiğini bilirdi. Ama onun için Fransa kendilerinden olduğunu söylemediğimiz ve bazı bizi kendine isteyen bir yokluktu. Ama şu evinin dışında sözünü duyduğu Tanrı, görünüşe bakılırsa iyilik ve kötülüklerin yüce dağıtıcısı olan, dışarıdan etkilenemeyen, oysa insanların yazgısını bildiği gibi yönlendiren Tanrı gibi yapardı biraz bunu. Onun bu duygusu kendinden çok evindeki kadınların duygusuydu. Anne vatan nedir demişti bir gün. Annesi anlamadığı her seferinde olduğu gibi ürkmüş görünüyordu. Bilmiyorum demişti. Hayır, Fransa. Ha evet, rahatlar gibi olmuştu. Oysa Dider bilirdi ne olduğunu. Kuşaklar içinde aile onun için güçlü bir biçimde yaşamaktaydı. Doğduğu ülkenin tarihi içinde Jeanne d'Arc yalnızca küçük adıyla anılıyor. Aynı biçimde iyilik ve kötülük de şimdiki ve gelecekteki yazgısı olarak tanımlanmıştı. Jacques'e daha küçük bir derecede de Pierre başka bir türden olduklarını seziniyorlardı. Geçmişsiz, baba evsiz, mektup ve fotoğraf dolu tavan arası insanlardılar. Ve hep yerinde kalan, yabanlı bir güneşin altında büyürken çatıları karlarla örtülen belirsiz bir ulusun kuramsal yurttaşlarıydılar. Örneğin hırsızlığı yasaklayan, anayı ve eşi korumayı salık veren ama kadınlara, üstlere, ilişkilere ilişkin birçok sorun konusunda dilsiz kalan, alabildiğine ilkel bir aktöreyle donanmışlardı. Tanrı'nın bilmeyen ve bilinmeyen çocuklarıydılar kısacası. Şimdiki yaşam güneş, deniz ve yoksulluğun umursamaz tanrılarının koruması altında gözlerine her gün öylesine tükenmez görünüyordu ki gelecek yaşamı tasarlama yeteneğinden yoksundular. Gerçekte Jacques'e, Dider'e öylesine derin bir biçimde bağlanıyorsa bu saltığa tutkun, dürüst tutkularındaki eksiksiz olan ve gerçekten büyüleyici bir sevecenlik gösterebilen bu çocuğun yüreği nedeniyle bağlanmıştı. Ama aynı zamanda kendisine yabancı geldiği için bağlanmıştı. Çekiciliği Jacques için tam anlamıyla uzaksız oluyor, böylece onu daha da fazla çekiyordu. Tıpkı büyüyünce yabancı kadınların kendisini dayanılmaz bir biçimde çektiğini duyacağı gibi. Ailenin geleneğinin ve dinin çocuğu, Jacques için tuhaf ve anlaşılmaz bir gizle tropiklerden dönen yağız yüzü serüvenciliğin albenisini taşımaktaydı. Ama güneşin soyup kemirdiği dağın tepesinde leyleklerin geçmişine uzun bir yolculuktan sonra geldikleri şu kuzeyi düşleyerek bakan Kabilli çoktan da bütün gün düş kurabilirdi. Akşam oldu mu sakız ağaçlı yaylaya, uzun etekli aileye kök saldığı yoksunluk kulübesine gelir, Jokuya da Kenter geleneğinin garip iksiriyle sarhoş olabilirdi. Gerçekte kendisine en çok benzeyen ve Pierre'den başkası olmayan kişiye bağlı kalmaktaydı. Her sabah 6'yı çeyrek geçe Jacques evinin merdivenlerini dörder dörder iner, sıcak mevsimin nemliliğinde ya da kışın pelerinini bir sünger gibi şişiren zorlu yağmurunda koşarak çeşmeden Pierre'in sokağına sapar ve hep koşarak iki katı tırmanıp kapıyı usulca çalardı. Pierre'in annesi cömert yapılı bir güzel kadın kapıyı açardı. Yoksulca döşenmiş yemek odasına girdirirdi dosdoğru. Yemek odasının dipinde iki yanda her biri bir yatak odasına açılan iki kapı vardı. Biri Pierre'le annesinin, öteki de iki dayısının sessiz ve güleş demir yolu işçilerinin odasıydı. Yemek odasına girince sağda havasız ve ışıksız bir ufak yer mutfak ve tuvalet işi görürdü. Pierre düzenli olarak geç kalırdı. Muşam börtülü masanın başında, kışsa petrol lambasının aydınlığında, avuçlarında kahverengi ve sırçalı koca kase, annesinin koyduğu sütlü kahveyi ağzını yakmadan içmeye çalışırdı. Üfle derdi annesi, o da üflerdi. Höpürdeterek içer, Jacques ona bakarken ayak değiştirirdi. Pierre kahvesini bitirince de mumla aydınlatan mutfağa geçmesi gerekirdi. Burada madeni teknenin önünde, üzerine özel bir macun yatırılmış bir diş fırçasıyla, bir bardak su kendisini beklerdi. Çünkü diş eti yangısı vardı. Pelerinini, çantasını, sırtını geçirip kasketini giyer, iyice giyinip kuşanmış olarak bastıra bastıra uzun uzun dişlerini fırçalar, sonra maden tekneye gürültüyle tükürürdü. Diş macunun ilaçlı kokusu sütlü kahvenin kokusuna karışırdı. Jacques hafiften tiksinir, aynı zamanda sabırsızlanırdı. Bunun dostluğun çimentosu olan şu somurtmalara yol açtığı enderdi. O zaman sessizce sokağa iner, hiç gülümsemeden tramvay durağına dek yürürlerdi. Başka seferlerde tersine, bilerek birbirlerini kovalar ya da çantalardan birini bir ragbi topu gibi birbirlerine geçirerek koşarlardı. Durakta 2-3 sürücüden hangisiyle gideceklerini öğrenmek için kırmızı tramvayın gelmesini beklerlerdi. Çünkü iki arka vagonu her zaman küçümser, öne gitmek için ilk vagonu tırmanır, bunun da güçlükle yapardı. Çünkü tramvay kent merkezine giden işçilerle dolu olur, çantalarında yürümelerini zorlaştırırdı. Önde demir ve cam duvarda vites kutusu arasına sokulmak için her yolcu inişinden yararlanılırdı. Yüksek ve dar vites kutusunun tepesinde tutaklı bir kol çıkıntılı bir kocaman çelik kerteğin ölü noktayı geri kalan üçünün ileri vitesleri, bir beşincisinin de geri vitesi belirttiği bir halka boyunca düz olarak dönerdi. Bu kolu kullanma hakkını tek taşıyan ve yukarıda konulmuş bir levhanın kendileriyle konuşmayı yasakladığı sürücüler iki çocuğun gözünde birer yarı tanrı saygınlığı kazanmıştı. Neredeyse askeri bir üniforma ve meşil spikerlikli kasketler giyerlerdi. Yalnız Arap sürücüler fes giyerdi. İki çocuk görünüşlerinden seçerdi onları. Sevimli ufağın bir Jean-Pierre yüzü ve zayıf omuzları vardı. Boz ayı, kaba çizgili, iri ve güçlü Arap gözleri, hep önüne dikili, hayvan dostu bu adını bir kez dalgın bir köpeği, bir başka kez de pisliğini raylar arasına bırakan bir köpeği ezmemek için travmayı durdurmuş olmasına borçlu olan, kolun üzerine iyice eğilmiş, donuk yüzlü, açık renk gözlü, yaşlı İtalyan, bir de Zorro Douglas Fairbanks'ın yüzünü ve ince bıyığını taşıyan koca sosis. Hayvan dostu çocukların da gönül dostuydu. Ama hayranlıkları coşkuyla boz ayıya yönelirdi. Şaşmaz bir biçimde bacakları üzerine sağlamca dikilmiş olur, kolun tavana tutacağı kocaman sol eliyle sıkıca tutarak yol durumu el verir el vermez üçüncü vitese iner, uyanık sağ eli vites kutusunun sağında kocaman fren tekerleği üzerinde kolunu ölü noktaya getirip arabayı raylar üzerinde ağır ağır kaydırırken tekerleği birkaç kez çevirmeye hazır durumda gürültülü aracını var hızıyla sürerdi. En çok boz ayıyla giderken dönemeç ve makaslarda koca bir salman yaylı arabasıyla tepesine bağlanmış uzun sırık oyuk jantlı bir küçük tekerlekle takılı olduğu elektrik telinden çıkar, telin titreşimlerinin zorlu gürültüsü ve kıvılcım fışkırmaları içinde dikilirdi. O zaman biletçi tramvaydan atlar, sırığın ucuna bağlanmış olan ve kendiliğinden arabanın arkasındaki bir dökme kutuya sarılan uzun telleri yakalar, çelik yayın direncini kırmak için var gücüyle çekerek sırığı arkaya getirir, ağır ağır yükselterek kıvırcım fışkırmaları arasında yeni baştan tekerleğin oyuk jantını yerleştirmeye çalışırdı. Çocuklar arabadan dışarı sarkarak ya da mevsim kışsa burunlarını cama dayayarak çalışmayı izlerler. Başarıyla taşlandığı zaman kendisiyle doğrudan konuşma yasağı çiğnenmeden sürücü de öğrensin diye ortaya haber verirlerdi. Ama Bozo'yu hiç tınmazdı. Yönetmeliğe göre arabanın arka yanından sarkan ve o zaman öne yerleştirilmiş bir dili işleten iple çekerek kalkış işaretini vermesi beklenirdi. O zaman daha fazla önleme gitmeden tramvayı yeniden çalıştırırdı. Önde toplanmış olan çocuklar altlarındaki rayların kaymasına, üstlerinde yağmurlu ya da pırıl pırıl sabahta tramvay bir at arabasının hızla geçtiği ya da soluğu kesilmiş bir otomobille çekiştiği zaman sevinirlerdi. Tramvay her durakta Arap ve Fransız işçi yükünün bir bölümünden boşalır, merkeze yaklaşıldıkça daha iyi giyinmiş yolcular alır, zil sesiyle yeniden yola çıkar, böylece çevresinde kentin uzandığı daire yayını bir baştan bir başa geçer, en sonunda birdenbire limana ve körfezin çevresinin ucundaki kocaman mavimsi dağlarına dek uzanan uçsuz bucaksız uzamına çıkıverirdi. Üç durak sonra son durağa, Gourmeno alanına gelinirdi. Çocuklar burada inerlerdi. Üç yanından ağaçlarla ve kemerli evlerle çevrili alan Ak Cami'ye, sonra da liman alanına açılırdı. Ortada Duke d'Orleans parıl parıl gökyüzü altında bakır pasıyla kaplı, at üstünde çark yapan heykeli yükselirdi. Kötü havalarda kapkara olmuş bronzundan yağmurlar akar. Bu arada sular durmamacasına altın kuyruğundan anıtı çevreleyen parmaklıklarla korunmuş dar bahçeciye dökülürdü. Alanın geri yanı küçük parlak taşlarla kaplıydı. Çocuklar tramvaydan atlayınca uzun kaymalarla kendilerini 5 dakikada liseye götüren Bob Ozun sokağına atılırlardı. Bob Ozun sokağı her iki yanda kocaman kare sütunlara dayanan kemerlerin daha da daralttığı sıkışık bir sokaktı. Başka bir şirketin çalıştırdığı ve bu mahalleyi kentin daha yüksek mahallelerine bağlayan tramvay hattına ancak yer kalırdı. Sıcak günlerde yoğun bir mavilikteki gökyüzü sokağın üstünde yakıcı bir güneş gibi durur, kemerlerin altında gölge serin olurdu. Yağmurlu günlerde tüm sokak ıslak ve parlak bir taş siperden başka bir şey değildi. Tüm kemerler boyunca satıcıların dükkanları sıralanırdı. Ön duvarları koyu renklere boyanmış ve açık renk kumaş yığınları gölgede hafiften parıldayan toptan kumaş satıcıları, karanfil ve kahve kokan bakkal dükkanları, Arap satıcıların yağ ve bala batmış tatlılar sattığı küçük dükkanlar, bu saatte süzme makineleri fışırdayan kahveler, sonra karpostallarla cırt renkli mağrip atkılarıyla süslü sunmaklıklarla çevrelenmiş, düz vitrinler içinde çirkin doğu camları satılan turist dükkanları. Kemerlerin ortasında bu dükkanlardan birinde, hep vitrinlerinin gerisinde, gölgede ya da elektrik ışığının altında oturan, kocaman, akımsı, patlak gözlü, taşları ya da eski ağaç gövdelerini kaldıran hayvanları düşündürten, özellikle de tam anlamıyla dazlak bir şişman adam bakardı. Lise öğrencileri bu özelliği nedeniyle böceklerin başında çıplak yüzeyinden geçerken dönüşlerde başarısızlığa uğrayıp dengelerini koruyamadıklarını ileri sürerek sinek patinaj alanı ve sivrisinek pisti adını takmışlardı ona. Akşamları çoğu kez bir sığırcık sürüsü gibi onu görmeye gelir, zavallının takma atlarını haykırıp vız vız sesleriyle sineklerin sözde kaymalarına öykünerek koşa koşa dükkanın önünden geçerlerdi. Şişman satıcı bağırıp çağırdı onlara. Bir iki kez gösterişle arkalarından koşmayı denemiş ama bundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Sonra birdenbire çığlık ve alay dalgası karşısında hiç sesini çıkarmamış, birkaç akşam çocukların sonunda yüreklenip burnunun dibine dek gelip haykırmalarına izin vermişti. Bir akşam birdenbire satıcının parayla tuttuğu genç Araplar sütunların arkasından çıkıverip çocukların arkasına düşmüşlerdi. Jaco ile Pierre o akşam dayaktan kurtulmalarını ancak olağanüstü hızlarına borçluydular. Jaco'ya yalnızca ensesine bir tokat yemiş, sonra şaşkınlığı geçince karşıtıyla arayı açmıştı. Ama arkadaşlarından 2-3'ü okkalı tokat yemişti. Öğrenciler daha sonra dükkanı yağmalamayı ve sahibine bedensel zarar vermeyi tasarlamışlardı. Ama gerçek şu ki, karanlık tasarıları hiçbir sonuç vermemişti. Kurbanlarını işkence etmeye son vermişler ve yalancı bir iyi yüreklikle karşı kaldırımdan geçme alışkanlığını edinmişlerdi. Yelkenleri indirdik demişti Jaco'ya acıtlıkla. Ne de olsa haksızlık diye yanıtlamıştı Pierre. Haksızlık ve dayaktan korkuyoruz. Daha sonra insanların hukuka saygı gösterir gibi yaptıklarını ama yalnızca gücün önünde eğildiklerini anladığı zaman bu olayı anımsayacaktı. Bob Ozun sokağı orta yerinde St. Victor Kilisesi yararına bir yanının kemerlerini itirerek genişletirdi. Bu küçük kilise eski bir caminin yerine yapılmıştı. Kireç badanalı ön duvarına her zaman çiçekli bir tür sunu yeri oyulmuştu. Boşalmış kaldırımın üzerinde çiçeksi dükkanlarının kapılarını açar, çocukların geçtiği saatte çiçekler sergilenmiş olur, çiçeklere sürekli serpilen sular nedeniyle ağızları paslanmış uzun konserve kutuları içinde, mevsimine göre kocaman süsen, karanfil, gül ya da manişalesi demetleri sunarlardı. Aynı kaldırım üzerinde Arap hamur işleri satan küçük bir dükkan vardı. Gerçekte 3 adamı zor sığabileceği bir daracık yerdi. Bir yanına bir ocak açılmış, çevresi aklı mavili fayanslarla kaplanmıştı. Üstünde de kaynar yağla dolu kocaman bir lenger şakırdı. Ocağın önünde sıcak günlerde gövdesi yarı çıplak, öteki günlerde yakası çengelli iğneyle tutturulmuş bir Avrupa ceketi giymiş, kazınmış başı, zayıf yüzü ve dişsiz ağzıyla gözlüksüz bir Gandhi'yi andıran, terzi gibi oturmuş, şalvarlı bir tuhaf adam durur, elinde kırmızı mine kaplamalı bir kevgir, yağda kızaran yuvarlak böreklerin pişmesini denetlerdi. Bir börek kıvamını bulduğu, yani çevresi kızarıp ortası alabildiğini ince hamur hem yarı saydam hem kıtır olduğu zaman kepçesini özenle böreğin altına sokarak hemen yağdan dışarı çeker, kepçeyi 2-3 kez silkelerek yağını leğene akıtır, sonra önüne bir camla korunan ve üzerinde şimdiden bir yanda ballı börek çubuklarının, bir yanda yassı ve yuvarlak yağlı böreklerin dizilmiş olduğu delikli katlardan oluşan bir tablanın üzerine koyardı. Pierre ile Jaco'ya bu tatlılara bayılır, olağandışı bir durum sununca, içlerinden birinin birazcık parası olunca burada durur, yağın hemen saydamlaştırıverdiği kağıdın içinde yağlı böreği ya da satıcının ellerine fırının yanında duran ve üstünde börek kırıntıları yüzen koyu renk bir balla dolu bir küpe batırıp da verdiği çubuğu alırlardı. Çocuklar bu göz kamaştırıcı yiyecekleri alır, liseye doğru koşmaya ara vermeden giysilerini kirletmemek için başlarını gövdelerini öne eğerek ısırırlardı. Kırlangıçların gidişi de derslerin başlamasından kısa bir süre sonra St. Victor Kilisesi'nin önünde gerçekleşirdi. Gerçekten burada genişleyen sokağın yukarısında çok sayıda elektrik teli, hatta eskiden tramvay manevralarında kullanılan, kullanılmaz olduktan sonra da çıkarılmamış olan yüksek gerilim kabloları vardı. İlk soğuklarda hiç olmadığına göre görece bir nitelik taşıyan, gene de sıcağın aylar süren korkunç çöküşünün ardından bayağı duyulur olan soğuklarda genellikle denizin karşısına düşen bulvarların üzerinde, lisenin önündeki alanda ya da yoksul mahallelerin göğünde bazı bazı ağaçta bir incire, denizde bir çöpe ya da yerde taze bir at pisliğine danış yaparak uçan kırlangıçlar önce Bab Ozun sokağının koridorunda tek tek görünür, tramvaylara doğru alçaktan uçar, sonra bir anda yükselerek gökte evlerin üstünde sinirlerdi. Bir sabah birdenbire küçük San Victor alanının tellerinde, evlerin tepesinde binlercesi birden durur, birbirlerine sokulur, aklı karalı minik göğüslerinin üzerinde başlarını sallar, yeni gelen birine yer vermek için kuyruklarını oynatarak usulca ayaklarını çeker, kaldırımı kül rengi dışkılarıyla doldurur, hep birlikte sabahtan beri tüm sokağın üzerine yalan duysuz duraksız bir fısıltı oluşturup kısa gıdıklamalarla kabaran, tek bir boğuk cıvıltı çıkarken akşam olup da çocuklar dönüş tramvaylarına doğru koştukları zaman yavaş yavaş neredeyse kulakları sağır edecek oranda kabarır, sonra görünmez bir buyruk üzerine birden kesiliverir. O zaman binlerce küçük baş ve aklı karalı kuyruk uyuşmuş kuşların üzerine eğilirdi. 2-3 gün süresince sahilin her köşesinden, kimi zaman daha da uzaklardan, ufak hafif sürülerle kuşlar gelir, ilk gelenlerin arasına sıkışmaya çalışır, yavaş yavaş sokak boyunca ana topluluğun iki yanında kornişlere yerleşir, gelip geçenler üzerinde kanat seslerini ve genel cıvıltıyı gittikçe artırırlar. Sonunda kulaklarını sağır ederdi. Sonra bir sabah birdenbire sokak boş kalırdı. Gece tam şafak öncesi kuşlar hep birlikte güneye doğru yola çıkmış olurdu. O zaman akşamın hala sıcak göğünde, onlar için hiçbir zaman keskin kırlangıç çığlıklarından yoksun bir yaz olmadığına göre çocuklar için kış zamanından çok önce başlardı. Bob Azul sokağı, biri sağında biri solunda, karşı karşıya lise ile kışlanın yükseldiği büyük bir alanı çıkardı. Lise, dik ve ıslak sokakları tepe boyunca tırmanmaya başlayan Arap kertine sırtını dönerdi. Lisenin ilerisinde marengo bahçesi başlardı. Kışların ilerisinde de yoksul ve yarı İspanyol Babaleut mahallesi, Pierre Lejoque'u 7'ye çeyrek kaladan birkaç dakika önce merdiveni var hızıyla tırmandıktan sonra Onur kapısının yanında kapıcının küçük kapısından bir küçük dalgasının ortasına dalarlardı. İki yanında Onur tablosunun asılı olduğu büyük Onur merdiveninin önüne çıkar, bu merdivenden de çabucak yukarıya tırmanır, solda camlı bir galeriyle büyük avludan ayrılan ve katlara giden merdivenin sahanlığına gelirlerdi. Burada sahanlığın sütunlarından birinin ardında gecikenleri gözetleyen gergedanı görürlerdi. Gergedan takma adını sarkık bıyığına borçlu olan kısa, sinirli, korsikalı baş gözetmendi. Bir başka yaşam başlardı. Pierre Lejoque'ye aile durumları nedeniyle bir yarı yatılı bursu elde etmişlerdi. Böylece bütün gün lisede geçirir, öğle yemeklerini yemekhanede yerlerdi. Dersler gününe göre 8 ya da 9'da başlardı ama sabah kahvaltısı yatılıları 7-15'te verilirdi. Yarı yatılıların da kahvaltı hakları vardı. İki çocuğun aileleri hakları böylesine azken herhangi bir haktan vazgeçirebileceğini hiçbir zaman tasarlayamamışlardı. Bunun sonucu olarak Jacques'e Pierre'e 7-15'te daha pek uyanmamış yatılıların çinko kaplı uzun masalara, kocaman kaselere, kocaman ekmek sepetleri karşısına yeni yeni yerleştikleri sırada geniş mi geniş ak ve yuvarlak yemekhaneye gelen ender yarı yatılılar arasındaydılar. Bu arada çoğu Arap olan garsonlar kaba bezden önlüklerle kundaklanmış olarak bir zamanlar parlak olan ve kocaman dirsekli ağızları bulunan kocaman kahveliklerle sıraların arasında dolaşır, kaselere kahveden çok hindiba içeren kaynar bir sıvı doldururlardı. Çocuklar çeyrek saat sonra haklarını kullanmalarının ardından etüde gider, kendisi de yatılı olan bir belleticinin gözetimi altında dersler başlamadan önce çalışmalarını gözden geçiren öğrencilere katılırlardı. Lisenin ilkokuldan en büyük farkı öğretmenlerin çokluğuydu. Bernard her şeyi bilir, her bildiğini de aynı biçimde öğretirdi. Lisede hocalar konularda, yöntemlerde de insanlarda değişiyordu. Karşılaştırma olanı oluyor, yani insanın sevdikleriyle hiç sevmedikleri arasında seçim yapması gerekiyordu. Bu açıdan bir ilkokul öğretmenini daha çok babaya yakındır. Neredeyse tümden yerini tutar onun. Onun gibi kaçınılmazdır. Zorunluluğun bir parçasıdır. Öylesi kendisini sevip sevmeme sorunu gerçekten atılmaz ortaya. Çoğu kez sevilir. Çünkü insan kesinlikle ona bağlıdır. Ama çocuk bir de sevmeyecek ya da az sevecek olursa bağımlılık ve sorumluluk gene de kalır. Bunlar da biraz aşk andırır. Lisede tersine öğretmenler aralarında bir seçim yapma olanağı bulunan amcalar, dayılar gibiydi. Özellikle insan onları sevmeyebilirdi. Örneğin giyiminde son derece seçkin, konuşmasında yetkili ve kaba bir fizik öğretmeni vardı ki kendisini yıllar içinde 2-3 kez yeniden karşılarında bulmakla birlikte Jacques'e Pierre'de hiçbir zaman sevememişti. Sevilme şansı en çok olan öğretmen, çocukların ötekilerden daha çok gördükleri yazın öğretmeniydi. Gerçekten de hem Jacques hem Pierre hemen hemen tüm derslerde ona bağlanırlardı. Bununla birlikte haklarında hiçbir şey bilmediği, ders bitince bilinmedik bir yaşama doğru gittiği, onlar da bir lise öğretmeninin oturmasından hiç mi hiç olanak bulamayan şu uzak mahalleye döndükleri için ona dayanamazlardı. Kendi tramvay hatlarında ne öğretmen ne öğrenci hiç kimseye rastlamazlardı. aşağı mahallelere kırmızılar, kibar diye bilinen yukarı mahallelere ise yeşil arabalı bir başka hat, TA'lar hizmet verirdi. Ayrıca TA'lar liseye dek gelir, CFRA'lar ise government alanında durur, liseye aşağıdan giderdi. Öyle ki gün bitince iki çocuk ayrılıklarını daha lisenin kapısında ya da azıcık daha ötede government alanında arkadaşlarının oluşturduğu sevinçli topluluktan ayrılarak daha yoksun mahallelere giden kırmızı arabalara yöneldikleri zaman duyarlardı. Ama gerçekten ayrıldıklarıydı duydukları. Onlardan aşağı oldukları değil. Başka yerdendiler, hepsi o kadar. Ders zamanlarında tersine ayrılıkları silinirdi. Önlükler daha çok ya da daha az çık olabilirdi. Birbirlerine benzerlerdi. Tek karşıtlıklar ders sırasında usun, oyunlar sırasında bedensel çevikliğin karşıtlığıydı. İki çocuk bu iki tür yarışta da sonunculardan değildi. İkisinin de ilkokulda aldığı sağlam eğitim kendilerini daha 6. sınıfın başındakiler arasına yerleştiren bir üstünlük sağlamıştı. Şaşmaz yazımları, sağlam hesapları, gelişmiş bellekleri, her şeyden önce de her türlü bilgi karşısında kendilerine aşılanmış olan saygı en azından öğrenimlerinin başında büyük kozlardı. Jocko'ya böylesine kıpırdak olmasaydı, Pierre Latince'yi daha iyi kavrasaydı, utkuları tam olacaktı. Ne olursa olsun öğretmenlerince yüreklendiriliyor, saygı görüyorlardı. Oyunlara gelince her şeyden önce futbol söz konusuydu ve Jocko'ya bunca yılın tutkusu olacak şeyi daha ilk teneffüslerde bulgulamıştı. Maçlar yemekhanedeki öğle yemeğini izleyen teneffüste ve yatılılar, yarı yatılılar ve denetlenen gündüzler için saat 4'teki son dersi izleyen teneffüste yapılmaktaydı. Bu sırada 1 saatlik bir teneffüs, 2 saat süresince ertesi günün derslerini hazırlayabilecekleri etüpten önce çocukların ikindi kahvaltılarını edip dinlenmelerini sağlardı. Jaco için ikindi kahvaltı söz konusu değildi. Futbol tutkunları ile birlikte dört yanından kocaman sütunlu kemerlerle çevrildi. Çevresinde 4-5 yeşil kanepe ve demir parmaklıklarla konulan kocaman incir ağaçları bulunan beton avluya fırlardı. İki takım avluyu paylaşır, kaleciler iki uçta sütunlar arasında yerini alır, santraya dolma kauçuktan koca bir top konulurdu. Hakem yoktu. Daha ilk vuruşta bağırışmalar ve koşmalar başlardı. Jacques'e çoğu kez Tanrı'dan sağlam bir kafa yokluğunda, güçlü bacaklar ve tükenmez bir soluk almış olan en kötü öğrencilere de sevdirip saydırırdı bu alanda kendini. Doğuştan becerikli olmasına karşın futbol oynamayan Pierre'den ilk kez burada ayrılmaktaydı. Pierre daha bir zayıflamakta, Jocko'dan daha hızlı büyümekte, yer değişimi ona o denli iyi gelmiyormuş gibi daha bir sarışınlaşmaktaydı. Jocko'ya gelince büyümesi gecikmekte, bu da bücür ve bodur gibi seçkin atlar kazanmasına neden olmaktaydı. Ama hiç aldırdığı yoktu. Bir ağaçtan ya da bir karşıttan sıyrılmak için top ayakta çılgınca koşar, avlunun ve yaşamın kralı olduğunu duyardı. Teneffüsün sonunda ve etüdün başlangıcını bildirmek üzere tambur çaldığı zaman gökten düşmüş gibi olur, anında betonun üstünde durur, soluk soluğa tere batmış durumda, saatlerin kısalığı karşısında öfkeyle dolar, sonra yavaş yavaş içinde bulunan dakikanın bilincine vararak arkadaşlarıyla sıraya koşar, yüzündeki terleri yeniyle siler, birdenbire kunduralarının tabanındaki çivilerin aşındığı düşüncesiyle dehşete kapılır, etüdün başında bunları bulanımla inceleyerek düne göre farklılığını ve uçların parmaklığını değerlendirir. Çalışır, yıpranma derecesini ölçmekte güçlükle karşılaşmasına bakarak güvene gelirdi. Ancak düzeltilmesi olanaksız bir sakatlık, tabanın açılması, yüzün yırtılması, topuğun çarpılması, dönüşte nasıl karşılanacağını konusunda hiçbir kuşku bırakmaz. 2 saatlik etüt süresince sıkıntıdan patlayıp ikide bir yutkunur, dikkatli bir çalışma kursunun karşılığını ödemeye çalışır ama dayak korkusu ister istemez çalışmadan korkmasına neden olurdu. Ayrıca bu son etüt en uzun geleniydi. Bir kez 2 saat sürerdi. Sonra gece ya da başlamakta olan akşamda geçerdi. Yüksek pencereler marengo bahçesine bakardı. Yan yana oturan Jaco ile Pierre'in çevresinde öğrenciler derslerden ve oyunlardan yorgun durumda son çalışmaları dalar, her zamankinden daha sessiz olurlardı. Özellikle yılın sonunda akşam bahçenin büyük ağaçlarının, çiçeklerinin ve muz demetlerinin üzerine inerdi. Gittikçe yeşeren gök yavaş yavaş daralır, kentin gürültüleri daha uzak ve daha boğuk olurdu. Hava çok sıcak olup da pencerelerden biri alırık kaldığı zaman küçük bahçenin yukarılarında son kırlangıçların çığlıkları işitilir, yaban yaseminlerinin, kocaman manolyaların kokusu, mürekket ve cetvelin daha ekşi ve daha acı kokusunu bastırırdı. Jocko'ya görülmedik bir biçimde yüreği daralmış durumda düşlere dalar, kendisi de fakülte ödevini hazırlayan genç belletici onu uyarırdı. Son tamburu beklemek gerekirdi. 7'de hep birden dışarı fırlayıp gürültülü topuklarla ayrılırlardı. Tüm mağazaları aydınlatılmış, kaldırımları kemerler altında kalabalıkla dolaşan Bob Ozon sokağına boyunca koşu başlar. Kalabalık yüzünden bazı bazı bir tramvay görüp de kemerler altında atılmak gerekinceye dek yolun ortasından, raylar arasından koşmak gerekir. En sonunda çevresi satıcı kulübeleri ve Arap satıcıların sergileriyle asileten lambalarıyla aydınlanmış government alana çıkılırdı. Kırmızı tramvaylar bekler. Sabah daha az kalabalıkken bu kez çatlayacak ölçüde dolu olur. Bazı bazı yolcular bir durakta ininceye dek hem yasaklayıp hem hoş görülen her şeyi yaparak ikinci vagonların basamağında kalmak gerekir. İnenler olunca çocuklar birbirlerinden ayrılmış olarak insan yığınının içine dalar. Ne olursa olsun konuşamaz ancak dirseklerini ve bedenlerini çalıştırarak korkuluklardan birine ulaşmak için uğraşırlar. Buradan ışıklarla benek benek şileplerin, denizin ve göğün karanlığında yanmış da korları kalmış yapı iskeletlerini andıran karanlık limanı görürlerdi. O zaman denizin üstünden büyük bir gürültüyle ışıklı büyük tramvaylar geçer, sonra biraz içeriye döner, gittikçe daha yoksul evler arasında Belkor Mahallesi'ne dek ilerler. Burada ayrılmak hiçbir zaman aydınlatılmayan merdivenden çıkarak petrol lambasının muşamba örtüyü ve masanın çevresindeki iskemleleri aydınlatan yuvarlak ışığına doğru gelmek gerekir. Odanın karanlıkta kalan geri yanında Catherine Comrie büfenin önünde sofrayı kurmak için uğraşır. Büyük anne mutfakta öğleden kalma yahniyi ısıtır. Büyük kardeş de masanın bir köşesinde bir sürüven romanı okurdu. Bazı bazı eksikliği son anda ayrımsalan tuzu ya da çeyrek paket tereyağını almak için Mozabit bakkala ya da Gabi'de söylev çeken Ernest dayıyı çağırmaya gitmek gerekirdi. Saat 8'de akşam yemeği sessizce yenilir ya da dayı kendisini kahkahalarla güldüren karanlık bir serüveni anlatırdı. Ne olursa olsun hiçbir zaman liseden söz açılmazdı. Yalnız büyük anne iyi notlar alıp almadığını sorduğu zaman Jaco'ya evet der, bir daha da hiç kimse sözünü etmezdi. Annesi de hiçbir şey söylemez, o iyi notları aldığını doğrulayınca başını sallayıp tatlı tatlı ona bakardı. Ama her zaman sessiz ve biraz uzak olurdu. Kalkmayın, ben peyniri getiririm derdi annesine. Bir daha sonuna dek ağzını açmaz, ancak sofrayı toplamak için kalkardı. O yercesini okumak üzere pardeylanları alır, büyük anne, annene yardım et derdi. Yardım edip lambanın altına gelir, düellolardan ve yiğitlikten söz eden koca kitabı kaygan ve çıplak muşambanın üstüne koyar. Bu arada annesi lambanın ışığı dışında bir iskemle çeker, kışın pencerenin dibine, yazın balkona oturur, tramvayların, arabaların ve insanların yavaş yavaş seyrekleşen geliş gidişlerini izlerdi. Ertesi sabah 5.30'da kalkacağından Jaco'ya artık yatması gerektiğini söyleyen de büyük anne olurdu. Jaco'ya önce onu, sonra dayıyı, en sonunda da anneyi öperdi. O da sevecen ve dalgın bir öpüş verir, yarı karanlıkta, bakışı sokakta ve durduğu kıyının aşağısında durup dinlenmekten akıp giden yaşamın akışında yitmiş olarak kımıltısız duruşunu geri dönerdi. Oğluysa gırtlağı sıkışmış durumda, durup dinlenmeden, karanlıkta onu gözetler, zayıf, kamburlaşmış sırtına bakar, anlayamadığı bir mutsuzluk karşısında yüreği bunalımla dolardı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 171.